Ayrım 14.
O sözde. 6 daire almıştı müteahhitten arsa karşılığında. İkimizin de bunlara pek ihtiyacı yoktu anne, dedi Simden. Bu güzel evi bu hale getirmeye değmezdi. Çok param var. Niye harcamak istemiyorsun onları? Ben seni düşünüyorum Simden, dedi Sara. Ben bir şey istemiyorum. Beni hiç düşünme, tamam mı? Sana gelince neden eve kapanıyorsun? Yeni bir sevgili ya da koca bul. Git, gez, dolaş, Hong Kong'a, Bali'ye, Maldiv adalarına git. Ne bileyim, görmediğin bir yerler vardır dünyada herhalde. Kuzey Kutbu'na gittin mi sen örneğin? Alay etme Simden, dedi Sara. Neyse, kapatalım bu konuyu. Benden gelecek her şeyi reddetmene alıştım ve seninle asıl konuşmak istediğim konu da bu zaten, dedi Sara. Anlayamadım. Yani benim mirasımı istemiyorsan her şeyimi hayır kurumlarına bağışlayacağım. Yazlık ve bu ev zorunlu olarak sana kalacak tabii. İpekeli Holding hisseleriyle birlikte 1/3 tutara ulaşıyor bunlar. Adnan'la konuştum. Ancak bu payın dışındaki bağışlanabiliyormuş. Aman onları da bağışla, dedi Simden şaşkınlık içinde. Ben reddederim, olur biter. Rahat et hadi. Çok sinirlendirmişti bu tehdit onu. Ne zaman bir araya gelseler onu satın almaya uğraşırdı böyle. Hiç yılmıyordu. Yaşam felsefesi buydu. Şimdi onun ağlar gibi iç geçirip inlediği, ölümle boğuştuğu yatağın başında fazla acımasız görünen bir yargıyla annesinin yaşamı boyunca sevgisini ve kendisini satarak elde ettiklerini ne yapacağını bilememesinin ne kadar acınası ama anlaşılır bir durum olduğunu düşünmüştü o tartışma sırasında Simden. Gerçekte bunu Sara'yı ilk gördüğü gün sezmişti ve doğal bir savunma güdüsüyle ona teslim olmamak için elinden geleni yapmıştı. Oysa o acıklı bir öyküyü iki kahramanın sevinç gözyaşları dökerek kucaklaşmalarıyla bitirmek istiyordu, koşullar ne olursa olsun. Neredeyse 20 yıldır kızını elinden gelen o tek yöntemle kazanmaya çalışıyor ve küçücük bir çocukken ona istemeden bağışladığı özgürlüğü böylece geri almaya uğraşıyordu farkında olmadan. O çocuğun özgürlüğünün kan bağlarından, nesnelerden, mülklerden, her şey yüzünden, her türlü boyun eğişten kurtulmuşlukla kazanılmış olduğunu anlayamıyordu bir türlü. 30'unu geçtin ama hala çok toysun kızım, demişti Sara bir süre birbirlerine duydukları kızgınlığı yatıştırmak için bekledikten sonra. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Ömür boyu didinip bir ev sahibi bile olamayan öyle çok, öyle değerli insanlar var ki hayatı hiç tanımıyorsun. Çok yazık. Acıyarak bakmıştı ona Simden. Altın tabakta sunulmadı bana hiçbir şey anne. Yokluğun ne olduğunu biliyorum. Hiç bilmiyorsun. O izbe, bodrum katlarını, korkunç otel odalarını görmedin bile sen. Bu yüzden de sana sunulanı geri çevirdin hep. Aldığına karşılık hiçbir şey vermemek için. Borçlanmamak, minnet duyup teşekkür etmek zorunda kalmamak için. Sevgisizlik, bencillik ve kuru gurur seninki. Yalnız bu. Bunun için sevimsizdin. Güzelliğin bu yüzden göze çarpmıyordu. Kaskatıydın. Kendine kapanmış bir tesbih böceği gibi. Özlemekten daha zordu onunla yan yana olmak. Bu yüzden o kadar az arıyordu. Bu yüzden uzak durmaya çalışıyordu. Havada akşamın nemiyle ağırlaşmış yasemin kokusu vardı. Derin bir soluk aldı Simden. Anne, lütfen. Hep aynı şeyleri tartışıyoruz yıllardır, dedi. Bıktım artık bencillikle suçlanmaktan. Ama sen hiç bıkmıyorsun. Söylesene, aylardır birbirimizi görmemişken neden böyle yalın kat şeyler konuşuyoruz? Neden resimlerini göstermiyorsun bana? Neden onları konuşmuyoruz? Evler senin evlerin. Ne istersen yap ama bana sorma artık. Henüz 54 yaşındasın, sağlıklısın. Belki de ben senden önce ölürüm. Yani ne anlamı var benimle pazarlığa kalkışmanın? 53 diye düzeltti Sara. Seni bir türlü anlayamadım, dedi sonra. Bana karşı neden bu kadar acımasız ve önyargılısın bilmiyorum. Mutlu olmanı, rahat yaşamanı istiyorum yalnızca. Başka ne amacım olabilir ki artık? Niye bu kadar hor görüyorsun beni? Söylesene. Belki de hiç tanımıyorum seni, dedi Simden. Ne zaman bir araya gelsek yaşadığım en yoğun duygu bu oluyor. Şaşkınlık değil. Ama senden uzaktayken kapıldığım iyi duygular ve sevecenlik yok oluyor yanında. Beni tanımak istemedin ki hiç, dedi Sara, yakınır gibi. Nedense hep korktum bundan. Elindeki çay fincanını masanın üstüne bırakıp geriye yaslandı. Çekinmeksizin açıkça süzdü onu simden. Boya lekeleri kalmış elleri, siyah topuklu sokak terliklerinin üstünde yükselen uzun bacakları, pantolon paçalarının açıkta bıraktığı biçimli ayak bilekleri ve son derece ölçülü bedeniyle hala çok zarif ve güzeldi. Cildi fazla bakım yüzünden doğallığını yitirmiş görünüyordu yakından bakılınca. Ama gene de yaşından beklenmeyecek bir çekiciliğe sahipti yüzü. Küllü, gölgeli sarı saçlarını siyah, kadife bir taçla geriye atmıştı ve o iri, baygın bal rengi gözlerini içine okumak ister gibi kendisine dikmişti. O böyle baktığında çırılçıplak hissederdi kendini simden, hemen savunmaya geçerdi, huzursuzlanır, kapanırdı. Sonraları bu dimdik, dosdoğru bakışın bir tür şaşkınlıktan ileri geldiğini sezdi. İnanmazlıkla karışık bu yarattığına hayranlık. Fiziksel değildi kuşkusuz bu hayranlık. Çünkü kendisi Sim'denle kıyaslanmayacak kadar güzeldi. Sim'den sokakta her an rastlanabilecek kumral, iri siyah gözlü, uzun boylu bir kadındı. Ama Sara kendi bedeninden doğmuş bir canlının kendinden hem fizik hem de kişilik olarak bu kadar farklı oluşunu anlayamıyordu. Sabah oluyordu. Annesinin hırıltılı soluğunu duydu. Hastane odasının kör ışığı yavaşça açılıyor, gün ışığıyla yer değiştiriyordu. Kalkıp pencere önüne yürüdü. Çimle kaplı, bakımlı hastane bahçesi ıssızdı. Çimin ortasında öbek öbek rengarenk çiçekler açmıştı. Giriş kapısının önünde boş bir sedye duruyordu. Gökyüzünün pembeliği giderek açılan tonlarla maviye dönüşüyordu yavaşça. Sara'nın ölebileceği, o boş sedyeyle morga kaldırılacağı düşüncesini hemen bastırdı. Onu evinde yeniden terasta çay içerken görmeyi umuyordu. Bakışları donuk, estetik operasyonlardan geçmiş yüzü hala hafif şiş ve biraz ürkütücü bir yabanıllık içinde dingin. Gözünde kocaman kara gözlükler, arabasından inerken evinin giriş kapısına doğru başı öne eğik, beli hafifçe bükük yürürken. Uzun zaman alacaktı bu kuşkusuz. Çok uzun zaman. İlişkileri görünürde ne denli sınırlı ve yüzeysel olursa olsun Sara'nın yaşamındaki en önemli kadın olduğu gerçeğini yadsıyamıyordu Sim'den. Sürekli onu sevmekle sevmemek arasında, öfke duymakla acımak arasında, yenilgiye uğratmakla yenilmiş görünmek arasında kararsız kalmıştı. Onu yeterince sevemediği için kendisini gerektiğince sevilmediği inancıyla da annesini suçlayıp durmuştu. Bütün bu karmaşık, çelişkili duygular derin izler bırakmıştı onda. Bağımsızlık duygusu zedelenmiş, karar verme yeteneği iyi gelişememişti. Babasını düşündü. O da üvey annesi de emekli olmuşlar, İzmir'e yerleşmişlerdi. Sıradan bir yaşamları vardı. Babası birkaç yıl önce genç bir bayan avukata aşık olup boşanmak istemiş ama sonra buna lımı atlatmışlardı. Arada bir çok seyrek telefonlaşırlardı. Sim'den aradığında şaşırırdı babası nedense. Sevinç ya da heyecan sezilmezdi sesinde. Ondan bir şey isteyeceği ya da başına bir şey geldi kaygısı olurdu daha çok. İyilik, sağlık dilerlerdi birbirlerine o kadar. Üvey kardeşi Vedat üniversite son sınıftaydı. Pek ilişkileri yoktu ama Sim'den seviyordu onu. Daha doğduğunda Vedat'a çevrilmişti babasının bütün dikkati. Sanki asıl çocuğu oydu da Sim'den evlatlıktı. Bu yüzden epey incinmişti yeni yetmelik çağında. İçten bir güceniklik duygusu büyütmüştü içinde babasına karşı. 10 yaşında yatılı okula sürmüştü onu Çetin Koray. Sara ortaya çıktıktan sonra ise üstünden bir yük kalkmış gibi daha kayıtsız davranmaya başlamıştı. Annesinden döndüğü her tatil sonu kızın ne yaşadığını, duyduğunu anlamak yerine geçmişte kalmış korkunç bir düş kırıklığının, örtülü bir kıskançlığın ve yabancılaşmışlığının acıtıcı iniltiliğiyle aldığı giysilerle alay eder, başıboşluğa çok yatkın olduğunu, insanın kendine iyi örnekler seçmesi gerektiğini söylerdi. Çocukluktan çıkma döneminde ilk gençlik bunalımlarının korku ve güvensizliklerle dolu günlerinde hiç yardımcı olmadı Sim'dene. Bir kız çocuğunun uyması gereken kuralların bıktırıcı, kısıtlayıcı denetleyicisiydi yalnızca. Simde'nin gelişip genç kızlığa geçiş döneminde erkek arkadaşlar, etek boyları, dinlediği müzik, okuduğu kitaplar, telefon faturaları, darte pantolonlar, öyle ya da böyle taranan saçlar yüzünden tatsız tartışmalara girdiler sürekli. Annesinin ansızın önüne serdiği bolluk yüzünden üvey anne ve kardeşine kaptırdığı bu sevgisiz tutucu babayı kazanmak gayretine girmedi Simden. Liseyi bitirdikten sonra pek az gitti babasının evine. Tıp fakültesine başladığında içinde oturan kiracıyı çıkarıp rahat edeceği biçimde döşeyerek Simden'i yerleştirmişti Sara, gümüş suyundaki dairesine. Babası o günlerde yalnızca bir kez geldi oraya Simden'i görmeye. Simden'i değil aslında, onun yeni düzeninin babalık namusuna söz getirecek bir yanı olup olmadığını görüp denetlemeye. Her şey yolunda görünüyordu ama gene de rahatsızdı babası. Garip bir eziklik içindeydi. "Benim evimden gelin olarak çıkmalıydın," demişti o gün. "Bizim göreneğimiz budur. Ama tabii annen zengin. Onu tanıdığımda soğuk, pis bir yurtta sürünüyordu. Okuyacağı falan yoktu. Buralarda sürtüyormuş işte. Onu oradan alıp çıkardım. Sıcak bir yuva sundum. Gelinliğini bile biz diktirdik. O kadar sahipsizdi. Lütfen baba," demişti Simden sertçe. 7 yıl oturmuştu Simden o evde. Okulu bitirdikten, Ömer'i tanıdıktan sonra bile. Evlendikten, işi iyice düzene girdikten sonra almıştı Ömer Çamlıca'daki villayı. O yıllarda Enver'le birlikte yaşıyordu Sara. Hayatının tek ve büyük aşkını yaşıyordu bu esmer, zayıf, doğu kökenli adamla. Birbirlerine öylesiye hırpalıyorlardı. Onu nerede, nasıl tanımıştı annesi bilmiyordu Simden. Enver'i ilk gördüğü günü anımsıyordu hep, çok net biçimde. İlk yaz, otların sararmaya başladığı dönem, bir buğday tarlasının kıyısındaki dar toprak yolda bırakmışlardı Enver'in mavi Ford'unu. Annesi beyaz üstüne lacivert desenli bol ipek bir elbise giymiş. Yakasının bıraktığı açıklıktan göğüslerinin birbirine hafifçe yaslanışı görünüyor eğilip doğruldukça. Başında kıyısından beyaz bir şifon eşarbın sarktığı kocaman bir hasır şapka var. Simden gelincik topluyor yol kıyısından. Enver birden kucaklayıp kaldırıyor Sara'yı, buğday tarlasına doğru yürüyor. Neşeli çığlıklar, kahkahalar atıyor annesi. Simden, "Koş, kurtar beni, Simden!" birkaç adım sonra bel hizasına yükselmiş buğday başaklarının üstüne atıyor onu Enver. Birkaç dakika kayboluyorlar, sessizlik. O noktaya yok koydukları yere bakıyor Simden, kaygıyla, yüzü yanarak. Öpüştüklerini düşünüyor, göğsünün içinde sıcak bir kayma hissiyle birlikte. Karnında küçük bir yılan vardır epeydir, rahat bırakmıyor onu. Kendini, baldırlarını, boynunu, belini okşuyor artık ayna önünde soyunup giyinirken. Çok hoşlanıyor meme uçları ve orasıyla oynamaktan. Kitaplar, dergiler bulup okuyor. Kendi dudaklarını, kolunu emiyor. Çok sevdiği hafif müzik şarkıcılarıyla seviştiğini düşleyerek. Memelerinin içindeki çekirdek acıyor büyürken. İş adamı derdi Sara, Enver için. Birçok kişi vardı aslında. İhaleyle turistik bölgelerde tuvaletler alır, işletirdi. Öncelikle tuvaletler kralıydı açıkçası. Para akıyordu tuvalet musluklarından. Ayrıca asfalt delme makinalarını belediyelere, şirketlere kiralardı. O korkunç gürültüler çıkaran makinalar hep onu anımsatıyordu, şimdi bile Simden'e. Birkaç tır kamyonu da vardı galiba. Kocaman, karası kadife yumuşaklığında güzel gözleri vardı. İş hayatında tanınmış kurtlardan olan bu adam, özel yaşamında etkileyici bir duygusal dağınıklık içindeydi neredeyse. Zülüf yakışmış yüze türküsünü dinlerken ağlamıştı bir gece. Evliydi. 25 yaşındayken kendisinden 5 yaş büyük bir kabzımal kadınla evlenmişti. Bir zamanlar öğrenciliği sırasında semt pazarlarında tezgah açtığını anlatmıştı bir kez Simden'e. Karısının babası kabzıvanmış aslında. Adam birden ölünce kızı geçmiş işin başına. Zeka özürlü, ilkokulu bile bitirememiş bir kız çocuğu vardı. Birlikte yaşamalarına rağmen karı koca ilişkileri yoktu. Enver'in arada bir değişen sevgililerini boşanma nedeni olarak görmüyordu kadın. Anlaşılan ki hiç istemiyordu bunu. Enver'e göre geçmişinde utanacak hiçbir şey yoktu. Hayat mektebinde okumuştu. Onun geçmişinden rahatsız olan saraydı. Bu konuda konuşmasına, geçmişini başkalarına, ulu orta anlatmasına çok kızardı. Çok sonraları Enver'in iktisat fakültesini bitirmiş olduğunu öğrenip şaşırmıştı Simden. 5 yıl birlikte yaşamışlardı annesiyle. Belki de Sara'ya en uygun eş oydu. Sara'nın hiç zorlanmadan, oynamadan kendi hayatını yaşayabildiği tek birliktelik olmuştu bu. Mutluluk denemezdi aralarındaki uyuma. Ondan daha öte, daha yırtıcı ve sarsıcı bir taşkınlığı vardı aşklarının. Sonra 1989 yazında bir gece Sara'nın evinin önünde öldürüldü. Benim yaşamımdaki gerçekleri, yani benimle ilgili her şeyi bilmek, beni olduğum gibi tanımak istiyor musun diye sormuştu Sara. Simden'e yıllar önce yazdığı bir mektupta. Peki bunu hak ettin mi acaba? Bu hak ediş beni sevip sevmediğinle ilgilidir, biliyorsun. Sevmek mi diye yanıtlamıştı onu Simden. Ama insan yeni ve doğru olan ne söyleyebilir ki bu konuda? Bildiğim, insanın her zaman kendisine istediği şeyi veremeyecek olan ya da bilerek vermeyen birilerine aklını taktığıdır. Sevgiyi besleyen düş kırıklıkları, yalanlar ve kendi düşlerimize sıkı sıkıya bağlı kalmak değil midir? Bizden çalınmasına gönüllü olarak razı olduğumuz her şey değil midir sevgi? İşte bunun için hem seviyor hem de sevmiyorum seni anne. Tuvalete girdi, yüzünü yıkadı Simden. Saçlarını tarayıp topladı. Ömer'i düşündü. Henüz görüşememişlerdi. Dün telefon edip acil bir durumdan ötürü 2 gün için yurt dışına gitmek zorunda olduğunu söylemişti. Yarın akşam dönecekti. Herhalde önce buraya uğrardı. Şimdi önemini, önceliğini yitirmişti. Ömer'le evliliğiyle ilgili sorunlar. Tanıdık bir yüze, içtenlikle elinden tutacak bir ele ihtiyacı vardı yalnızca. Çökmüş yüzüne baktı. Ne kadar da bitkindi. Bugün viziteden sonra eve gitmek istiyordu. Banyo yapmak, üstünü değiştirmek, birkaç saat uyumak. Akşama dönerdi. Gene de eğer birkaç gün içinde Sara'nın durumunda önemli bir değişiklik olmazsa burada başında beklemeyi sürdüremeyecekti. Bir görevli kahvaltı getirdi. Bir parça peynir yedi. Çayını içerken telefon çaldı. Adnan arıyordu. Alo, Simden, nasılsın? Annen nasıl? Durumunda bir gelişme var mı? Yok, hayır, bekliyoruz. Bir ara gözlerini açtı. Beni duyuyor sanırım ama o kadar. İstersen başka bir hastaneye. Yo, burası çok iyi. Sürekli başında kalamazsın. Gerek de yok. Biliyorum, bir umut. 2 gün daha bekleyeyim de. Benden istediğin, benim yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim ama seni görmeyi isterdim. Ben de istiyorum. İlk fırsatta uğrarım. Konuşuruz. Hoşça kal. Güle güle. Sara'nın Cihangir Bey'le evliliği döneminden bu yana işlerine bakan sadık avukatıydı Adnan. Çoktandır görüşmemişlerdi. Dürüst bir insandı. Yaşamının bir döneminde sığınacağı bir kucağa gereksinim duymuş, onu seçmişti Simden. Kuşkusuz hiçbir zaman pişmanlık duymamıştı bu ilişkiden. Annesinin tersine hiçbir zaman güzelliğini kullanmayı, yaşamını bunun üzerine kurmayı düşünmemişti. 2 nedeni vardı bunun. Bağımsız bir ruh taşıyordu öncelikle. Ayrıca annesi kadar güzel olmadığını, olsaydı bile onurunu onun gibi yaşadığı erkeklere satmaya katlanamayacağını biliyordu. Paraya elbette önem veriyordu. Kaliteli şeyler giymeyi, iyi lokantalarda tatlı ışıklar altında yemek yemeyi, pazarlıksız alışveriş etmeyi, sevdiği birine düşünmeden armağan almayı, güzel döşenmiş evlerde yaşamayı kim istemezdi ki? Ama elinden gelirse kendisi sağlamalıydı bunu. Başkasının parasının insanın duygu ve düşüncelerinin bedeninin sahip olması düşüncesi korkunç geliyordu Simden'e. Ruhunu paraya değişmekti bu. Çok erken, daha annesinin yanında geçirdiği 2. yaz tatilinde onun pro ile yakılmış kalçasına pansuman yaparken satın alınamayacak biri olmaya söz vermişti kendine. Gençken daha keskin olur insan diye düşündü, ak ya da kara. Gri bölgeler de var oysa ama onlar daha sonra görülebiliyor. O zamanlar istediği ölçüde özgür ve ilkeli bir kadın olamamıştı belki ama birçok kadının ve özellikle annesinin durdukları yeri görebiliyordu bugün. Ömer'le kesin olarak bitirecekti. Kaybetmeye başladığı onur ağırlık veriyordu yüreğine artık. Çocukluk döneminin sonundayken sokakta kavga vardı. Bunun babasının sınırlı dünya görüşünden ona yansıması yalnızca dehşet ve içine kapanmaydı. O zamanlar bu kavganın nedenini anlayabilecek durumda değildi elbette. O üniversiteye başladığında ise hala askeri yönetim vardı ülkede. Görünürde yatışmıştı ortalık, yok gelmişti. Sonuçta kararlı bir politik seçimi, tutarlı bir dünya görüşü olamamıştı. Belki ama tarafsızlığın içinde taşıdığı kişiliksizlik ve silikliğin farkına varmıştı. Düşüncesi genelde soldan, aydınlıktan, kişisel tutumu ise demokrasi ve özgürlükten yanaydı. Gerek kişisel eyleminde, gerekse toplumsal değer ölçütlerinde pusulası, vicdanı, mantığı olmuştu her zaman. Son yıllarda onu geriye çeken şey ise evliliğiydi. İlk gençliğinde bile cinselliğini kendi akıl sınırları içinde tutmayı başarmıştı. Onu kabul etmiş, suçluluk ve utanç duymamıştı. Yatsımıyordu. Annesi bu konuda baskı yapmamış, doğal davranmıştı. Sim'den yaşayamayacağı bir cinselliğin onu gitmek istemediği yollara çekebileceğini sezgileriyle anlamıştı. Cinselliği en önemli başkaldırı silahı olmuştu gerçekte. Onu bastırmak, kurallara uygun olarak ileride seçeceği erkeğe saklamak gereği duymamıştı. Gövdesini sevmiş, ona güvenmiş, iç sesini dinlemekten korkmamıştı. Fakültenin ikinci yılında sınıf arkadaşlarından biriyle Fikret'le yattı. Bu ilk denemeden kalan şey acıydı. Dağınık bir bekar odası, kirli çarşaflar ve kurtuluş duygusuydu. Ama sürdürmedi onunla ilişkisini. Dokunamadığı bir kızı seviyordu Fikret. Kafasındaki erkek arkadaş imgesine uygun değildi ayrıca. Tatlı, sevimli, iyi huylu, sevecen birine gereksinim duymaktaydı Sim'den. Dostluk ve doğallık da onu çeken. Adnan'ı 13 yaşından beri tanımaktaydı. Fizik olarak çekici, güzel bir erkekti. Ellerini beğeniyordu onun, gülüşünü. 40 yaşında hala bekar oluşunu. Saraya bakarken gözlerine dolan ışıltıyı. Adnan'la sıcak, hoş bir ilişkiye girebileceği düşüncesi Fikret'ten sonra gelişti Sim'den de. Bu düşüncede sonradan annesinin ileri sürdüğü gibi kıskançlık ya da öç alma isteği olduğunu sanmıyordu. Aslında Sara'nın yaşadığı erkeklerin tümünden daha nitelikli, çekici ve doğru biriydi Adnan. Sara'nın onu hiç önemsememesi şaşırtıcıydı. Bir Şubat akşamı Adnan'ın Taksim'deki bürosuna giderken reddedilmeyeceğinden hemen hemen emindi. Onun annesine duyduğu aşk göstereceği zaafın garantisiydi sanki. Çıkış saatiydi. Bir gün önce telefon etmiş, randevu almıştı ondan. Sekreter kız çıktıktan sonra yalnız kaldılar.